kitaptan, bir plaktan. Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Acı tatlı tüm yaşanmışlıklardan izleri, zihinlere ışığı, gönülde ferahlığı, edebi sözlerde, müzikal seslerde arayan programımızla bugün de huzurlarınızdayız. Bize her dakika yeni yeni anları deneyimleme şansı veren, sürprizlerini sunmak için yolumuzu gözleyen hayat, yine saygın bir edebiyat adamının kaleminden çıkmış şaşırtıcı sahneleriyle programımıza konu oluyor bugün. 2003 yılında yitirdiğimiz değerli yazar Tomris Uyar, başarılı öykünün her zaman bir uyanışa, aydınlanışa, en azından bir sezgiye pencere araladığını söyler. Uyar'a göre en güzel öyküler, hikaye kişisinin zamana yayılmış ya da anlık değişimlerini verebilen, bu değişimden sonraki ruh hallerini iyi yansıtan yapıtlardır. Çağdaş hikayeciyi yazmaya zorlayan temel dürtü de zaten, hikaye kahramanlarının kişiliklerinde belirginleşen değişimleri okura iletme arzusudur. Öykü kişilerinin yaşadığı değişimleri, arka planı ve sonuçlarıyla birlikte anlatmada başarılı olmuş çağdaş edebiyatçılarımız arasında Haldun Taner, öne çıkan isimlerden biridir. Öykülemedeki ustalığı yanında, ülkemizde öncüsü olduğu epik tiyatro ve kabare dallarında beğeniyle karşılanmış sayısız oyuna imza atan Taner, bir solukta okunan deneme tadında makaleleriyle de müptelaların sevgisini kazanmıştır. Gözlem gücüne dayalı inandırıcı olaylar ve sağlam tiplemelerle iç dünyaların çetrefil haritasını çıkarmada, zamana ve duruma göre değişebilen tavır ve kişilikleri ortaya koymada ustadır Haldun Taner. Bu ustalığı en iyi yansıtan öykülerinden biri, 1951 yılında yayımlanmış Bir Motorda Dört Kişi öyküsüdür. Tek ortak noktaları adaya giden son vapuru kaçırmak olan dört farklı karakteri, gecenin geç vakti bir dolmuş motorun güvertesinde buluşturur yazarımız. Çok geçmeden deniz üstünde beklenmedik bir olayın sarmalında heyecan dozu artar, dört yolcu ilk baştakine hiç benzemeyen halleriyle beliriverir.
Güverteyi aydınlatan hüzünlü ampulün ışığında dört kişiydiler. Sarı saçlı bir kadın, çiğ et kokan bir kasap, dazlak başlı bir profesör, bir de ağzında piposu delikanlı. Dördü de son vapuru kaçırmış, bu uykulu kaptanın istediği beşer lirayı hemen verip motora atlamışlardı. Motor şimdi karanlık suları yara yara ilerlerken, sarışın kadın bacak bacak üstüne atmış sigara içiyor, dumanını da şahane tavırla gecenin serinliğine savuruyordu. Esmer delikanlının gözleri kadının çukur diz kapaklarındaydı. Profesörün zihni tramvayda okuduğu bir makaleye takılmıştı. Kasaba gelince o hem fıstık yiyor hem toptancının yolladığı son faturayı düşünüyordu. Hadi karamana 150 yazdığın neyse ne, fakat dağlıçı ne demeye 180'den hesap ediyor herifçoğlu. Gece yıldızsız, deniz hafif çalkantılıydı. Bordaya vuran küçük dalgaların serpintisi ara sıra muşamba şilteleri ıslatıyordu. Motor artık modayı, kalamışı da geride bırakmış, adalara doğru yol almaya başlamıştı. Sarışın kadın üşümüş olacak ki birden kalktı, rüzgardan uçan eteklerini tuta tuta içeri kameraya doğru yürüdü. Fakat içeri girmesiyle başının dönmesi bir oldu. Burası yanık benzinle karışık kızgın demir kokuyordu. Kadın hemen bir pencere açıp önüne oturdu. Çamlıca sırtlarında iki uçak savar ışıldağı karanlık gökyüzünü tarıyorlardı. Işıldakların biri sağdan sola kayarken öbürü soldan sağa doğru iniyor ve ikisi orta bir yerde birleşince husule gelen göz alıcı ışığı seyretmek doğrusu pek ömür oluyordu. Sarışın kadın dalmış bunlara bakarken hemen biraz ötesinden denize ateş böceği gibi bir şey uçtu. bunu bir başkası, bir başkası daha ve nihayet ardı arası kesilmeyen birçokları takip etti. Kadın dalgın gözlerle bir müddet hiçbir şey düşünmeden birbirini kovalayan bu acayip böceklerin çini mürekkebi gibi siyah denizde teker teker erişlerini seyretti. Sonra birden deminki kızgın demir kokusunu hatırlayınca yerinden fırladı. Kaptan kamerasına geçen kapıdan dışarı şimdi hafif bir duman sızıyordu. Kadın şaşkınlıkla kapının topuzuna yapıştı ve o zaman yüzünü alazlayan sıcak bir dumanın ortasında kaptanla çımacıyı yere çömelmiş kan ter içinde uğraşırken gördü. Bayılacak gibi oldu bir an. Sonra "Yanıyoruz imdat, yanıyoruz!" diye kendini dışarı attı.
Genç kadının beklenmedik feryadı güvertedekileri bir anda allak bullak eder. Kadın telaşla kendini dışarı atarken kamera kapısını açık bırakmıştır. İçeriden yükselen duman güverteyi de kaplar, göz gözü görmez olur. Daha 15-20 dakika önce bu motoru rıhtımda görüp vapuru kaçırma üzüntüsünü bir anda unutan, her biri güvertenin ayrı bir köşesine, kendi alemine çekilip etrafı süzmeye koyulan dört yolcu, şimdi kesif duman bulutu altında ne yapacağını şaşırmış, kurtuluş çaresi arar haldedir.
Kasap şaşkınlıktan oturduğu minderi kucaklamış, profesör ise motorun tek tahlisiye simidini boynuna geçirivermişti. Sarışın kadın telaştan piposunu düşüren genç adama doğru koştu. "Kurtarın beni, beni kurtarın, yüzme de bilmem ben!" diye yalvardı. Delikanlı titrek bir sesle "Ben de bilmem!" diye cevap verdi. Halbuki biraz bilirdi. Kendini şöyle yarım saat su üstünde tutabilecek kadar. Ama yalnız kendini. Kadın ondan ümidi kesince kasaptan medet umdu. Fakat o şimdi iki elini açmış, "Şu vartayı bir atlatalım, dinim hakkı için 3 koyun kurban edeceğim." diye adak adıyordu. Hepsinden çok profesörün işi bitikti. Halbuki o kahraman da geçinirdi. Hatta daha o sabah derste Sokrat'ın hayatı nasıl hor gördüğünü anlatırken, gerçek bir filozof için bunun hiç de güç olmadığını ve nitekim kendinin de onun gibi ölümü tebessümle karşılayabileceğini söylemiş, işin tuhafı sözlerine talebeleri kadar kendini de inandırmıştı. Kadın şimdi bakraca su dolduran çımacının kıllı göğsüne sarılmış, "Allah aşkına bırakmayın beni, ne olursunuz bırakmayın!" diye yalvarıyordu. Onlar böyle çırpınıp dururken ön taraftan kaptanın sesi duyuldu. "Tepremeyin be, ne oluyorsunuz? Motoru paturacaksınız." Fakat hiddetli olmasına rağmen sesinde nedense herkese emniyet veren bir şey vardı. Yoksa söndürmüş müydü yangını? Evet, muhakkak söndürmüş olacaklardı. Hiç söndürmeseler kaptan böyle onlara çatacak vakit bulabilir. Hiç çımacı kovada kalan suyu tekrar denize boca eder miydi? Kaptan, "Ne adamlara çattık ya?" diye söyleniyordu. Profesör kaptanın hiddetini haklı bulmuştu. Yakalığını düzeltti. diye öksürdü. "Nedir bu telaş yani? Öyle ya, biraz sakin olalım beyler." diyecekti. Evet, hangi ise böyle diyecekti. İsabet gidemedi. Zira tahlisiye simidi hala sımsıkı boynunda duruyordu. Motor bir iki homurdanıp durduktan sonra şimdi keyifli keyifli işlemeye başlamıştı. Yerine dönen kaptan içeride hala geçmişi kınalı motora ve şamatacı yolculara veriştirip duruyordu. Fakat onlar aldırmadılar artık. Paylasındı, sövsündü, isterse dövsündü onları. Kurtulmuşlardı ya bir kere. Çımacı ileride kolunun yeniyle terini siliyordu. Belli ki bu hengamede kaptandan çok o yorulmuştu. Bir çeyrek sonra her şey artık normale dönmüş bulunuyordu. Sanki rüzgar o boğucu dumanla beraber ölüm korkusunu da güvertenin üstünden silip götürüvermişti. Güverteyi aydınlatan hüzünlü ampulün ışığında şimdi yine 4 kişiydiler. Yine kendi içlerine kapanmış 4 kişi. Kadın adam akıllı sükunet bulmuş gibiydi. Eli fazlaca titremese hatta sigara bile içecekti. Delikanlı yine piposunu içiyor fakat artık kadının dizlerine bakamıyordu. Profesör evde kendini bekleyen tombalak karısıyla şimdi her zamankinden çok sevdiği pembe yanaklı evlatlarını düşünüyordu. Kasaba gelince, o biraz evvel adadığı 3 kurbanı 2'ye indirmek için vicdanını dolandırmakla meşguldü. Bunda muvaffak da oldu. Hatta öyle ki büyük adanın ışıkları göründüğü zaman bu 2 kurban da 1'e inmiş bulunuyordu. Hem artık onu da kurban bayramında kesecekti. Motordan ilk atlayan profesör oldu. Onu esmer delikanlı takip etti. Islıklı oynak bir samba çalıyordu. Kasap koşa koşa zıplaya zıplaya bir çocuk gibi uçup gitti. Sarışın kadın en sona kalmıştı. İnip kalkan motordan bir türlü rıhtıma atlamaya cesaret edemiyordu. Çımacı ona elini uzatmak istedi. Fakat kadın bu ter kokulu, hırpani adamın elini tutmamak için acemi bir sıçrayışla kendini rıhtıma atıp dik ökçelerinin üstünde pür azamet uzaklaştı.
Etsen, yüzün gülse, gel desen. Seni ben yanımda bulunca değiştim, güzelleştim. Söz etsen, yüzün gülse, gel desen. Ses etsen, yüzün gülse, gel desen.
Sevgili dinleyenlerimiz, Haldun Taner'in Bir Motorda Dört Kişi öyküsünden yola çıkarak öykü kahramanlarının zamana ve duruma göre değişebilen ruh hallerinden söz ettik bugün. Kişilerdeki değişimi verebilme becerisi yalnızca öyküde değil, sanatın diğer alanlarında da başarılı yapıtlar ortaya koyabilmenin vazgeçilmez şartlarından. Bülent Ortaçgil'in Bahar şarkısında anlatıldığı gibi, günlerinizin daima güzelleştiren değişimlerle gelmesi dileğiyle veda edelim. Mikrofon başında ben Nilgün Doruk.
Ben Cem Kürçak.
Programı hazırlayan Aydın Arıcıoğlu ile birlikte sevinçli günler diliyoruz. Bir kitaptan, bir plaktan.